Ayrım 3.
İçimdeki fırtına iyiden iyiye azgınlaşıyordu. Bu ihtiraslı varlığa artık direnemeyecek haldeydim. Tek sorunum, kahkahalarına eşlik etmeye kalkıştığımda sesimin onunkini bastıracak bir şekilde çıkabileceği olasılığının yüksekliğiydi. Müzisyenler oyuna ara verilebileceğini belirten bir parçaya geçmişlerdi. Malum işine teklifsiz bir şekilde devam eden yeni refakatçim, "Intermedia taparım," dedi. Zindanlardan Sultan Sarayı'nın kulelerine doğru kutsal bir kovalamaca içinde koşuşturan oyunculara şarkıcı ve dansçılar şimdi biraz nefes aldıracaklardı. Konstantinopolis'in minarelerinin üzerine işli bir dokuma kapladı. Pastoral'in habercisiydi bu ve benim aklım yine öğleden sonraya ve manastırın bahçesine kayıverdi. Onlarca terzinin elleriyle ince ince uğraşıp yaptığı bu güzel ağaçların üzerleri yapraklarla doluydu. Oysa yılın bu mevsiminde hiçbir zenginin serveti bunların gerçeğine sahip olmaya yetmezdi. Bu doğa desenleriyle bezenmiş perdenin önünde yapılan gösteri ise beklenmedik bir deprem yaratmıştı bizim meçhul Maskeli'de. Dante'nin cehennemindeki kayıkçı Filas'ı canlandıran başrol oyuncusu sahneye neredeyse çırılçıplak çıkmıştı. Yalnızca cinsel organının üzerinde parıldayan kıpkırmızı şeffaf bir tül vardı. Bu görüntü yanımdaki hanımın nefesini öylesine kesmişti ki benimle ilgisi bile kopuvermişti birden. Filegas lanetlileri taşıyacağı kayığındaydı. Lanetliler yelpazesi oldukça geniş tutulmuştu. Adem, Havva ve yarı keçi, yarı insan satirlerin yanında majestelerinin cumhuriyetinin hatta foskarilerin düşmanları bile vardı. Türk sultanı da belli ki intermedyonun oyunla da bir bağlantısı olmasını sağlamak amacıyla arkalarda bir yerde duruyordu. Tanrı acaba bu dünyevi salaklıkları seyrediyor muydu? Lanetliler sakin ve sessiz bir bağa ulaştıklarında bir ağızdan ağıt söylüyorlardı. Filegas ritme uygun bir şekilde zincirlerini sallıyordu. Bu sesler trombonlar ve viyolalarla yeterince kederli bir biçimde bütünleşiyordu. Cin fikirli birilerinin bu aletleri işkence aletlerine benzettiği aklıma gelince, yanımdaki meçhul Maskeli'nin kulağına "Müzik de bir işkence metodu olabilir," diye fısıldadım. Gösteri hakkındaki bu fikrime katılmamasına doğrusu çok şaşmıştım. Ama bu sahneyle belli ki çarpılmıştı ve maskesinin aralığından parıldayan bir damla gözyaşı da sanıyorum, geçmiş günahlarından ötürü duyduğu anlık bir pişmanlıktandı. Bu gece için çok fazla, diye düşündüm. Kendime başka bir ilgi alanı bulabilmek için çevrimi göz gezdiriyordum. Birden salona gecikmiş olarak giren biri genç, diğeri daha yaşlıca iki erkeği görerek irkildim. Bunlar amcamla ben zannedilebilecek kadar bize benziyorlardı. Fiziksel benzerlik yetmezmiş gibi genç olanı inanılmaz bir rastlantıyla benim beyaz sivri külahımla siyah maskemin aynısını takmıştı. Yaşlıca olanının göğsüne kadar sarkan gri sakallarına ise hiçbir maske saklanamazdı. Bunların sahibinin Barbarigo ailesinin büyüğü Agostino Barbarigo olduğunu tüm Venedik bilirdi. O Agostino ki onlu konseyin seçkin bir üyesiydi ve belki daha yüksek mertebeler içinde sıradaydı. Daha genç olanın tüm sıradanlaşma çabasına karşın bu ünvanlar hareketlerine sinmiş gibiydi. Barbarigo'nun varisi Andrea olmalıydı bu. Andrea Barbarigo adı aklımdan geçer geçmez onu son olarak duyduğum anı hatırladı. Bu kelimenin Sofia Baffo'nun somurtkan dudaklarından çıkışını. Elim kendiliğinden tepkisel bir biçimde sol kalçama gitti. Bu adamı düelloya davet edip gebertmeliydim. Genç Barbarigo gergin bir şekilde seyircilere bakıyordu. Gözleri benimkilerle karşılaşınca aynaya bakmış gibi şaşarak bir an durdu. Sanki onun aklından da aynı küfürler geçiyordu. Yine de bir maskenin ardında bunlardan emin olmak pek mümkün değildi. Tanıştırılmadığımız halde bana uzun uzun baktıktan sonra durumun farkında olduğunu belirten sert bir hareketle başını eğdi. Bu harekete aynı sertlikle başımı eğerek cevap verdim. Bakışlarını çevirdi. Bu arada bizim aşıklar tekrar sahneye çıkmışlardı ve haremde çocuksu bir sorumsuzluk içinde hoplayıp zıplayarak koşuyorlardı. Dantel maskeli refakatçimse orman desenli perde kaldırılır kaldırılmaz cehennem ateşinde unutuvermişti. ya da en azından bu cehennem azabını benim bedenimin en az bir düzine yerine taşımaya karar vermişti. Öyle görünüyordu ki genç Barbarigo'nun bir tehdit olarak görmediği şeyler onun tam da ilgi alanına giriyordu. Ve bu da doğrusu beni çok etkiliyordu. Bir uşağın omzuma dokunan eliyle her tarafım kendine gelip toparlandı. Bir tarafa kaymış maskemi düzelttim. Uşak da herkes gibi maskeliydi. Ama o ünlü Foscari kırmızısı ceketi onun görevini belli ediyordu. Sessizce eğilip dikkatle katlanmış bir kağıdı avucuma sıkıştırdıktan sonra kendisi gibi kırmızı ceketli diğerlerinin arasında kaybolup gitti. Maskeli refakatçim sert ve yüksek arkalıklı koltuklarımızdan kendisine bir yatak yapmayı henüz başaramamıştı. Gömleğimi belimden dışarı çekmişti ve çıplak tenime altın işlemeli dantelinin ucuyla dokunup duruyordu. Belki de gidip bu sarayda daha sakin bir oda olup olmadığına bakmamız gerek diye fısıldadı. Bu iç çekişli mırıltı yüzünden neredeyse elimdeki notu okumadan cebime atacaktım. Ama kenarından gördüğüm imza beni durdurdu. Bu kıvrımlarla süslenmiş son derece dişi bir S harfiydi. Şimdi bu kağıt elimi hiçbir altın işlemeli dantelin yapamayacağı bir şekilde kavuruyordu. Altın dantelli maskeliği bir kenara bırakıp kağıdı açtım. En yakın meşaleye doğru tutup yarı karanlıkta okudum. Aşkım, ikinci intermedyo, planladığımız gibi. Ve sonra o daha çok şey ifade eden S. Sevgilim dedi altın dantelli kulağıma eğilip. Nedir o? Boşlukta aranan elinden mesajı kaçırdım. Ve o an gördüm bu parmakların ne kadar yaşlı olduklarını. Daha önce nasıl fark edebilirdim ki? Yalnızca kasıklarımın arasında dolaşıp durmuşlardı. Bir şey daha fark etmiştim. Tüm takısına karşın bir tanesi eksikti. Sol elindeki yüzük. Onun yerinde ince bir beyazlık vardı sadece. Sevgilim, bu kelimeyi kullanmasından rahatsız oluyordum. Kaba bir sesle, iş dedim. İş söz konusu olunca hep yaptığım gibi amcama dönüp onayını bekledim. Amcamın kaşları daha da havaya kalkmıştı. Kendine bu kadar hakim olabilmesine hayrandım. Bitişiğindeki koltukta bu kadınla sürüp giden uygunsuz ve beceriksiz durumuma hiç ses çıkarmamıştı. Ve onun bayılmasına da en azından Kolombin'le soytarısını izleyenlerin yükselip alçalan heyecanlarına kendi tezahüratını uydurabilmeyi başarmıştı. Çok önemli bir şeyi unutup da aniden hatırlamış gibi ''Ah evet, evet, iş'' diye kendi kendine söylenmeye başladı. Bu arada yanımızdaki kadına çaktırmadan dizinin üzerinden parmağıyla bana salonda bir yerleri işaret ediyordu. O tarafa baktığımda amcamın notun sahibini gösterdiğini anladım. Nasıl olduysa salonun oldukça gerisinde bir yerlerde, kurallar gereği manastır mensubu kadınlara ayrılmış bölümde oturan bu gecikmiş seyirciler gözümden kaçmıştı. Hafif meşreplerle dürüst aile kadınları arasındaki farklılığı yok eden maskeli karnaval cümbüşünün dışında üç kişi. Loş ışıkta rahibenin kırmızımsı suratını hemen tanıdım. Sanıyorum koskoca salondaki tek maskesiz olmaktan öte bir de kendisinin dine adanmış yaşantısıyla tam bir zıtlık sergileyen çevredeki açık saçıklıktan oldukça rahatsızdı. İki yanında oturan maskeli kızlardan soldaki, sağda oturan uzun boyluya göre daha civelek ve talepkar duruşuyla tahminlerimi doğru çıkarıyordu. Evet, başından beri beynimde yankılanan o kıvrım kıvrım S'nin sahibiydi bu. Yanında duran meşalelerden birini çalacakmış gibi bir havası vardı. Bana yönelmiş ısrarlı bakışlarının altında aklım başımdan uçup gitmişti. Sahnedeki saçmalık daha ne kadar devam edecekti? Intermedio'ya ne kadar sabrım kalmıştı? Sabrım tükeniyordu. Haydi gitmeyeceğini söyle. Birkaç dakikalığına da olsa bir yerlere kaçamaz mıyız? İşim biraz bekleyebilir. Hadi. Orama burama dokunan altın işlemeli dantelin ucunu sivrisinek kovar gibi elimle ittim ve aklımı toparlamaya çalıştım. Ama bir türlü beceremiyordum bunu. Tüm kontrolümü yitirmiştim. Bana, Baffo'nun kızı bana, aşkım mı diyordu. Düşüncelerime müzik eşlik ediyor gibiydi. El dokuması perde yeniden inmişti ve şimdi de kutsanmışlar şarkı ve danslarla ödüllendiriliyordu. Melekler, esin perileri, flütler, arpler, borular ve bulutlar arasında beliren bir klavsen. Benimde yankılanan cennet nameleri kısmen de olsa sahnede görüntü buluyordu sanki. Bulutlar tanrısal bir biçimde dağıldı. Altın taçlı, iplerle bağlı Apollo Yukarılardan adeta süzülerek inmeye başladı. Müzik yükseldi ve Apollo bize seslenmek üzere ağzını açtı. Salonun en ücra köşelerine kadar yayılan ses inanılamayacak kadar muhteşemdi. Koltuğuma mıhlanıp kalmıştım. Bu kutsal yankılanma beynimin içindeki her şeyi silip süpürüvermişti birden. Gözlerim Apollo'nun ağzından çıkıyormuş gibi gelen ama aslında bir kadınlar korosundan yükselen sesin kaynağını aradı sahnede. Sonra bunun kadın sesinin de üzerinde bir oktavdan söylendiğini anladım. Pırıl pırıl, acı doluydu. Kulaklarda kristal bir çığlık ve bir kaynaktan doğup çağıl çağıl akan su misali doğal. Zorlanmadan, öylece. Bu imkansızı şu sahnedeki Apollo figürü mü yapıyordu yani? Birden bu bana hiçbir harem maskarasının yapamayacağı kadar inanılmaz bir komiklik olarak göründü. Saçma ve tuhaf ama gülme duygusu sarmıştı içimi. Bunu salonu dolduran seyircilerden hiçbiriyle paylaşamayacağımı anladığımdan ben de kendimi tuttum. Yanımdaki maskeli kadın adeta kutsal bir tavır içinde öne doğru eğilmişti. Bu, dedi. Bu. Ne, diye sordum. Şu anda hatırlayamadığım bir isim söyledi ama kesinlikle bir erkek adıydı bu. Yüce Foscari bu şarkıcıyı Floransa'daki kiliseden alıp burada sahneye çıkaracağına dair bana söz vermişti. İşte sözünü tuttu. Tam söylendiği gibi ulvi, tanrısal bir ses. Öyle değil mi sence de? Bu kutsal müzik kafamı karıştırmıştı. Tek söylediğim ama nasıl oldu? O bir kastrato, bir çocukluk kazası. Safım benim, diye beni aydınlattı kadın. Denizciler sağda solda dolaşırken pek çok şey kaçırıyorlardı. Anlamıştım. Altın dantelli maskelinin anlattığına göre bu tanrıya adanmış kutsal bir armağandı. Bunlar söylenenler ama bir de birinci ağızdan duyduklarım var. Bu adam Floransa'da korodaymış çocukken ve ailesi son derece yoksulmuş. Ve anlarsın ya doktorlar filan. Buna inanamam. Bir aile kendi varisine bunu yapsın. İnanmalısın ve bana dürüstçe söylemelisin. Daha başka ne yapılabilirdi ki? Havarilerden biri der ki, kadınlar kilisede sessiz olmalıdırlar. Ama bir yandan da, düşüncelerimizle Tanrı'ya en yaklaştığımız anlarda sesimiz de yükselir. Oğlanların sesleri yumuşak ve nettir. Ve onlar erkek çocuğudur, kız değil. Dirseğiyle beni dürterek devam etti. Böylesi bir mükemmelliğe ulaşmak uzun ve çok disiplinli bir çabayı gerektiriyor. Bu hiç kolay değil. Kutsal Papa bile onun sesini duyunca kendi korosu için böyle birini aramaya başlamış. Ama bu inanılmaz, bu doğaya aykırı, diye bağırdım. Omuzlarını öyle bir aldırmazlık içinde sikti ki, gençliğini çoktan kaybetmiş kırışık gerdanı bile ortaya çıktı. Toplum daima bizlerin üzerinde doğal olmayan yaptırımlar uygular, dedi basit bir şekilde. Bütün bunların arasında yolumuzu bulmaya çalışırız. Sonra neyin doğal, neyin doğaya aykırı olduğunun kararını kim veriyor? Sen çok gençsin. Yoksa bunları çoktan anlamış olurdun zaten. Sol elinin yüzük parmağındaki beyazlığı düşünceli bir biçimde ovaladı. Orkestra iki çıkış daha yaptı ve sustu. Apollo tüm bağlarından kurtulmuş olarak yere inmişti. Bir minik serçenin batan güneşin ışıklarını kanatlarıyla yakalamaya çalışması gibi adeta buluttan buluta uçuşan sesiyle süzülerek yükseldi. Müzik beni derinden etkilemişti. Ama bu, yanı başımdaki uğursuz konuşmacının etkilenişinden bir hayli farklıydı. Tepemde asılı duran, serçe hafifliğindeki ses bana ölümün, dünyaya gelmemişliğin ve hatta düşte bile yaşamamışlığın acısını vermişti. Bir de şu aklıma takılmıştı. Bir anda başına aynı felaket gelmiş bir adamın haline kahkahalarla gülme, diğer yanda onun gibi bir başkasının önünde neredeyse tanrısal bir huşu içinde eğilme. Bu ahlaksızca bir tavır değil miydi? Apollo demek ki Tanrı için eksiltilmişti. Asla bir çocuğun babası olamayacaktı o artık. Bu ne biçim bir Tanrıydı? Kuralları kim belirliyordu? Daha pek çok 15 yaşındakinin başına aynı şeylerin gelmiş ve gelecek olması beni korkuyla ürpertti. Karşı cinsten de olsa benim gibi düşünen birine rastlayabilmek umuduyla öylesine umutsuzca çevreme bakınıyordum. Ve dehşetli bir telaş içinde fark ettim ki Sofia Bafo halasının yanında yoktu. İş, diye bağırdım. Hem kendimi hem de yanımdaki maskeli kadını ikna etmek istercesine. Ayağa fırladım. Birden hatırlamıştım. Bu ikinci intermedioydu. 4. Beni asık suratlı, foskari erkeklerinin ve kızıl saçlı kadınlarının portreleriyle donatılmış, şaşırtıcı bir biçimde kimselerin olmadığı giriş salonundan geçiren uşak, eliyle sol taraftaki bir odayı işaret etti ve "Beyefendilerin dinlenme odası" dedi. Beyefendi, bu kelime beni tam anlamıyla tarif etmiyordu ama ona nasıl itiraz edeceğimden tam olarak emin değildim. Bir de bu adamın bana malum notu getirenin bizzat kendisi ya da ikizi olduğu düşünülürse galiba en iyisi dediğini yapmaktı. Ses çıkarmadan içeri girdim. Duvarları savurganca tahta ile kaplanmış bir yerdi burası. Etrafta solgun ışıklar çakarak yanan bal mumu kandiller. Kendimi deminki salondan bile daha fazla bir yalnızlık içinde hissettim. Sanata huşu ile bağlı beyefendiler bir kastratonun gösterisini, mesanelerini boşaltırken bile kaçıramazlardı elbette. Adamın ciğerlerinden fışkırarak yükselen seslerin paradoksu bu odaya kadar ulaşabiliyordu. Madonna, Baffo, randevumuzun zamanını ne büyük bir ustalıkla ayarlamıştı. Ama peki o neredeydi? Bir erkeğin kendi suyunu büyük kanalınkine ekleyebileceği küçük balkon perdeyle gizlenmişti. Sinirlerime iyi gelebileceğini düşünerek orayı kullandım. Gecenin yağmuru havayı harikulade bir tazelik vermişti. Doğrusu bu hareketi yaparak bir şekilde dengemi bulmuş gibiydim. Bize bunca dünyevi acıyı ve yalnızlığı yaşatan şu garip organımız bir yandan da bizi dünya ile buluşturuyordu. Benim suyum kanalınkiyle buluşunca sanki erkekli dişili insanlık dünyasıyla da yeniden buluşmuş gibi olmuştum. Kastratolar ve harem ağları gibi rahatsızlık verici kelimeler bir sihirbazın oyunundaki gibi kaybolup gidivermişti. Yeniden gerçekliğe dönmüştüm işte. Ve bu gerçekliğin içinde bu gece Sofia Baffo da vardı. Sofia Baffo beni arayan, isteyen Sofia Baffo. Balkondan içeri döndüğümde yan taraftaki içki ve yemek dolu büfeyi gördüm. Çok garip. Böyle bir büfeden yayılması muhtemel o alışıldık kokulardan hiçbiri burnuma gelmiyordu. Yalnızca kadehlerin değil, her şeyin sanki altınla sıvanmışçasına parıldadığı bu sofra hiç dokunulmamış gibi duruyordu. Yanık renkli armutlar, bakırımsı incirler, portakallar, fındıklar. Aralarda bunların nektarlarını yudumlarmışçasına duran bronz kuşlar. Hepsi ve hatta süs için aralara serpiştirilmiş başaklar ve adaçayı demetleri bile üzerlerine ünlü robya cilası atılmışçasına şıkırdıyordu. Eriyip giden mumların ışığında bu süslü püslü bereketli görünümlü sofra sert, yapay ve doyurucu olmayan görüntüsüyle midelerden çok gözler için hazırlanmış izlenimini veriyordu. Odanın zemini 4 çeşit mermerden yapılmıştı. Bunlar öylesine ustalıkla düzenlenmişti ki İnsan koyu griden açık altın rengine dönüşen hareketli küpler üzerinde yürüdüğü hissine kapılıyordu.